Ayrım 10.
Bir gün bir kadın dört teker bir arabayla çalıştığım garajda duruyor ve benden depoyu doldurmamı istiyor. Benimle duraklayarak oldukça aksanlı bir Rusça ile konuşuyor ve ben İngilizce yanıtlıyorum. Rahatlamış görünüyor ve kendisiyle birlikte Kazakistan'ın iç bölgelerine gidebilecek bir tercüman tanıyıp tanımadığımı soruyor. Bunu söylediği anda küçük kızın hayali etrafımı dolduruyor ve yaşamım boyunca beklediğim kişinin o olduğunu anlıyorum. O benim çıkış yolum ve bu şansı kaçırmamalıyım. Eğer isterse onun tercümanlığını yapabileceğimi söylüyorum. Benim bir işimin olduğunu ve ayrıca daha yaşlı, daha deneyimli, onunla seyahat edebilecek birisine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bozkır'da ve dağlarda her patikayı bildiğimi anlatıyorum ve bu yaptığımın sadece geçici bir iş olduğunu söyleyerek yalan atıyorum. Bana bir şans vermesi için ona yalvarıyorum. Kentin en lüks otelinde beni daha sonra görmek için bir zaman ayarlayacağını isteksiz bir biçimde söylüyor. Lobide buluşuyoruz. İngilizce bilgimi sınıyor. Orta Asya'nın coğrafyası ile ilgili bir sürü soru soruyor. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi bilmek istiyor. Şüpheci biri ve tam olarak ne yaptığını, nereye gitmek istediğini söylemeyecek. Elimden geldiğince kendi rolümü oynamaya çalışıyorum. Fakat tatmin olmadığını görebiliyorum. Ve hiçbir geçerli nedenim olmadan ona sadece birkaç saattir tanıdığım bu kadına aşık olduğumu fark ediyorum. Heyecanımı kontrol ediyor ve bir kez daha gaipten gelen o sese güveniyorum. O görünmez küçük kızdan yardım istiyor ve beni bilgilendirmesini söylüyorum. Bu işi alırsam bana verdiği görevi yerine getireceğime söz veriyorum. Bir gün bir kadının gelip beni buralardan uzaklara götüreceğini bana o söylemişti. Bu kadın deposunu doldurmak için durduğunda o da yanımdaydı. Olumlu bir yanıta ihtiyacım var. Esther'in o ateşli sorgulamasından sonra onun güvenini kazanmaya başladığım hissine kapılıyorum. Yapmak istediği şeyin bütünüyle yasa dışı olduğu konusunda beni uyarıyor. Gazeteci olduğunu ve başlamak üzere olan bir savaşın eşiğindeki komşu bir ülkede kurulan Amerikan üsleri hakkında bir yazı yazmak istediğini anlatıyor. Vize başvurusu reddediliyor ve böylece yaya olarak yola devam etmek zorunda kalıyoruz. Sınırı muhafız bulunmayan noktalardan geçeceğiz. İlişki kurduğu kişiler ona bir harita vermiş. Ve haritada sınırı geçmek için emniyetli yerler gösterilmiş. Ama Almaty'dan uzaklaşıncaya kadar bunları göstermeyeceğini söylüyor. Eğer onunla gitmek istiyorsam, 2 gün sonra sabah saat 11'de otelde olmam gerekiyormuş. Bana sadece bir haftalık ücret söz veriyor. Sürekli bir işim olduğunun, anneme ve büyükannemle dedeme yardım edecek kadar para kazandığımın ve patronumun birçok defa bilinmeyen dünya ile ilişkim sırasında bana daima eşlik eden çırpınmalı nöbetlerime şahit olmasına rağmen bana çok güvendiğinin farkında değil. Veda etmeden önce kadın bana adını söylüyor. Esther. Ve eğer polise gidip onu ihbar edersem tutuklanıp sınır dışı edileceğini söyleyerek beni uyarıyor. Bir de yaşamda sezgilerimize körü körüne inanma ihtiyacı duyduğumuz bazı anlar olduğunu söylüyor. Onun şu anda yaptığı gibi. Endişelenmemesini söylüyorum. Gaipten gelen ses ve gördüğüm hayallerle ilgili şiddetle bir şeyler anlatmak istiyorum fakat vazgeçiyorum. Eve gidiyor. Annemle konuşup ona tercüman olarak parası çok daha iyi ama bir süreliğine uzaklara gitmemi gerektiren yeni bir iş bulduğumu anlatıyorum. Birazcık bile ilgilenmiş görünmüyor. Çevremdeki her şey sanki çok önceden planlanmış gibi. Bir şeyler gelişiyor ve biz sadece doğru zamanın gelmesini bekliyormuşuz gibi gerçekleşiyor. Rahat uyuyamıyorum ve ertesi gün garaja her zamankinden erken geliyorum. Patronumdan özür dileyip yeni bir iş bulduğumu söylüyorum. Patronum er ya da geç hastalığımın farkına varacaklarını sonu belli olmayan bir şey için kalıcı bir işi bırakmanın çok riskli olduğunu belirtiyor. Fakat aynı annemin yaptığı gibi gidişimle ilgili gerçek anlamda bir tepki göstermiyor. Sanki gaipten gelen o ses, bugün konuşmam gereken tüm insanların beyinlerini yönlendiriyor, işimi kolaylaştırıyor, ilk adımı atmam için bana yardım ediyor gibi. Esther'le otelde buluştuğumuzda ona, yakalanırsak siz sadece sınır dışı edileceksiniz. Fakat ben hapishaneye atılacağım. Belki de yıllarca orada kalacağım. Ben çok fazla risk aldığıma göre bana gerçekten tam anlamıyla güvenmelisiniz diyorum. Söylediklerimi anlamış görünüyor. 2 gün boyunca yürüyoruz. Sınırın öte yanında bir grup adam onu bekliyor. Onlarla gidiyor ve hemen geri dönüyor. Hayal kırıklığına uğramış ve kızgın. Savaş başlamak üzere. Tüm yollar kontrol ediliyor. Ve casuslukla suçlanıp tutuklanmadan bir adım bile yol almak mümkün değil. Geri dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Genellikle kendinden hep emin olan Esther, üzgün ve kararsız görünüyor. Dikkatini dağıtmak için köyümün yakınında yaşamış olan şairin yazdığı birkaç dizeyi ezberden okuyorum. Aynı zamanda da 48 saat içinde bu yaşadıklarımın biteceğini düşünüyorum. Buna rağmen gaipten gelen sese güvenmeyi tercih ediyorum. Esther'in geldiği gibi aniden gitmesini engellemek için elimden geleni yapmalıyım. Belki de her zaman onu beklediğimi, benim için ne kadar önemli olduğunu ona göstermeliyim. O gece bir kayalığın yanına uyku tulumlarımızı serdikten sonra uzanıp eline dokunuyorum. Yavaşça elini çekiyor. Evli olduğunu söylüyor. Saçma sapan bir pot kırdığımı anlıyorum. Sonra kaybedecek bir şeyim olmadığından, çocukken gördüğüm hayalleri, dünyada sevgiyi yaymakla ilgili yüklendiğim görevi, doktorun sarı teşhisini anlatıyorum ona. Ne anlattığımı tam olarak anlaması beni çok şaşırtıyor. Kendi yaşamı hakkında çok az şey anlatıyor. Kocasını sevdiğini, kocasının da onu sevdiğini, ama zaman geçtikçe önemli bir şeyin yitirildiğini ve şimdi evliliğinin yavaş yavaş bozulmasını izlemektense ondan uzakta olmayı tercih ettiğini söylüyor. Hayatta her şeye sahipmiş ve yine de mutsuzmuş. Bu mutsuzluk hiç var olmamış gibi davranarak hayatın geri kalanını sürdürebileceği halde asla kurtulamayacağı bir bunalımın içine düşmekten korkmuş. Bu nedenle her şeyden vazgeçmeye karar veriyor ve serüven aramak, ölmek üzere olan bir aşkı düşünmesi için zaman bırakmayacak şeyleri araştırmak için yola çıkıyor. Oysa daha fazla kafası karışmış, kendisini çok daha fazla yalnız hissediyormuş gibi görünüyor. Kendisini tümüyle yolunu kaybetmiş gibi hissediyor. Ve şu anda yaşadığımız deneyim sanki ona yanlış iz üzerinde olduğunu ve her zamanki yaşamına geri dönmesi gerektiğini söylüyor. Çok daha az gözetlenen bir yolu izlemeyi öneriyor. Almaata'da bize yardım edebilecek kaçakçılar tanıdığımı söylüyorum. Ama devam etmek için hiç enerjisi, hiç isteği kalmamış. O anda gaipten gelen ses bana Esther'i kutsamamı ve onu dünyaya adamamı söylüyor. Tam olarak ne yaptığımı bilmeden ayağa kalkıyor, sırt çantamı açıyor, parmaklarımı yemek pişirmek için yanımıza aldığımız küçük yağ şişesinin içine daldırıp elimi onun alnına koyuyorum ve sessizce dua ediyorum. Sonunda ondan araştırmasını sürdürmesini istiyorum. Çünkü bunun hepimiz için önemli olduğunu anlatıyorum. Gaipten gelen ses bana söylüyor. Ben de yüksek sesle ona tekrarlıyorum. Eğer sadece bir kişi değişirse, tüm insan ırkı değişir. Kollarını boynuma doluyor ve yeryüzünün onu kutsadığını hissedebiliyorum. Ve saatlerce bu şekilde kalıyoruz. Daha sonra ona gaipten gelen sesle ilgili anlattıklarıma inanıp inanmadığını soruyorum. Hem inandığını hem de inanmadığını söylüyor. hepimizin asla kullanmadığımız bir gücü olduğuna ve Sara nöbetlerim sırasında bu güçle karşılaştığıma ama bunun ikimizin birlikte ortaya çıkarabileceği bir şey olduğuna inanıyor. Almaty'nin kuzeyine doğru bir yerde yaşayan ve herkesin gizemli güçlere sahip olduğunu söylediği bir göçmenle söyleşi yapmayı düşünüyordu. Ona eşlik edersem memnun olacaktı. Adamın ismini bana söyleyince onun torununu tanıdığımı ve bunun durumu oldukça kolaylaştırabileceğini fark ediyorum. Almaty'yi arabayla geçiyoruz. Sadece depoyu doldurmak ve yiyecek bir şeyler almak için duruyor. Sonra Sovyet rejimi tarafından inşa edilen suni bir gölün kenarındaki ufacık bir köye doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Göçebe adamın nerede kaldığını ben buluyorum. Ama yardımcılarından birine adamın torununu tanıdığımı söylediğim halde saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü onu aziz olarak gören büyük bir kalabalık bu adamdan öğüt alabilmek için bekliyor. Sonunda içeri alınıyoruz. Bu söyleşi de tercüman olduğum için ve Esther'in yazdığı makaleyi yayınladıktan sonra tekrar tekrar okuduğumdan bilmem gereken birçok şeyi öğreniyorum. Esther, insanların neden üzgün olduğunu soruyor. Çok basit diyor yaşlı adam. Kendi hikayelerinin tutsağı onlar. Herkes, yaşamın asıl anlamının bir planı izlemek olduğuna inanıyor. Bu planın kendi planları mı olduğunu, yoksa bir başkası için mi yapıldığını asla sorgulamıyorlar. Deneyimler, anılar, diğer insanların fikirlerini ve daha birçok şeyi topluyorlar. Ve bu belki de başa çıkabileceklerinden çok daha fazla oluyor. Ve işte bu nedenle hayallerini unutuyorlar. Esther, birçok insanın ona, "Çok şanslısın, yaşamdan ne istediğini biliyorsun. Oysa ben ne yapmak istediğimi bile bilmiyorum" dediğini söylüyor. "Elbette biliyorlar" diye yanıtlıyor yaşlı göçebe. "Hiçbir zaman istediğimi yapmadım ama işte hayat bu" diyen kaç kişi tanıyorsun? İstediklerini yapamadıklarını söylüyorlarsa demek ki ne istediklerini de biliyor olmalılar. Yaşama gelince, diğerlerinin bize bu dünya hakkında ve dünyada nasıl davranmamız gerektiği hakkında anlattıkları bir öykü sadece. "Mutluyum çünkü sevdiklerim için kendi yaşamımı feda ediyorum" diyenler daha da beter. Ve sen sevdiklerimizin onların uğruna acı çektiğimizi görmek istediklerini mi sanıyorsun? Sence sevgi bir tür ıstırap kaynağı mı? Dürüst olmak gerekirse evet. Ama öyle olmamalı. Başkalarının bana anlattığı hikayeyi unutursam, yaşamın bana öğrettiği birçok önemli şeyi de unutacağım. Daha çok öğrenmek için çabalamanın amacı nedir? Deneyim kazanmak için debelenmenin anlamı nedir? Mesleğimin, kocamın, bin bir türlü bunalımlarının üstesinden gelebilmek mi? Yemek pişirebilmek ya da kazandığın kadarıyla yaşayabilmek veya kışın sarınıp sıcak kalabilmek ya da belirli sınırlara saygı gösterebilmek veya belli bir otobüsün ve trenin nereye gittiğini bilmek için bilgi toplamak yararlıdır. Geçmişte sevdiklerinin sana daha iyi nasıl sevebileceğini öğrettiklerine inanıyor musun? Onlar bana ne istediğimi bilmeyi öğretti. Bunu sormadım. Geçmişte yaşadığın sevgiler, kocanı daha iyi nasıl sevebileceğini öğretti mi sana? Hayır, tam tersi. Kendimi ona tam anlamıyla verebilmek için diğer erkeklerin bende bıraktığı tüm izleri unutmam gerekiyordu. Anlatmak istediğin bu mu? Sevginin gerçek enerjisinin ruhuna işleyebilmesi için ruhunun doğduğun andaki gibi olması gerekli. İnsanlar neden mutsuz? Çünkü bu enerjiyi hapsetmek istiyorlar. Oysa bu imkansız. Kendi geçmişini unutmak, o kanalı boş bırakmak, enerjiye her gün seçtiği yolda kendisini göstermesine izin vermek, onun tarafından yönlendirilmeye kendini bırakmak demektir. Bunların hepsi de çok romantik ama çok da zor. Çünkü bu enerjiyi her şey etkisiz hale getirebiliyor. Verilen sözler, çocuklar, sosyal durum, Ve bir süre sonra hayal kırıklığı, korku, yalnızlık ve kontrol edilemeyeni kontrol etme çabaları. Steplerin geleneklerine göre sonuna kadar yaşamak için sürekli hareket halinde olmak gerekli. Sadece o zaman her gün bir öncekinden farklı olabilir. Göçebeler her geçtikleri şehirde, burada yaşayan zavallı insanlar için her şey daima aynıdır diye düşünür. Bu şehirlerde yaşayan insanlar da göçebelere bakıp, zavallı şeyler, yaşayacak yerleri bile yok diye düşünmektedir. Göçebelerin geçmişi yoktur. Sadece şimdiki zamanı vardır. Ve işte bu nedenle, komünist yöneticiler seyahat etmelerini yasaklayıncaya ve onları kolektif çiftliklerinde yaşamaya zorlayıncaya kadar daima mutluydular. Ondan sonra yavaş yavaş toplumun onlara anlattığı hikayenin doğru olduğuna inanmaya başladılar. Bu yüzden de tüm güçlerini yitirdiler. Hiç kimse bugünlerde tüm yaşamını oradan oraya giderek sürdüremez. Fiziksel olarak değil, hayır. Fakat ruhani bir düzlemde yapabilirler. Giderek uzağa ve daha uzağa giderek, kendi geçmişinden, olmaya zorlandığın şeyden uzaklaşarak. İnsan kendisine anlatılan hikayeden nasıl uzaklaşır ki? Onun en küçük ayrıntısını bile atlamadan yüksek sesle tekrar ederek. Ve biz kendi hikayemizi anlattıkça geçmişteki halimize hoşça kal deriz. Ve istersen görebileceğin gibi yeni ve bilinmeyen bir dünya için yer açarız. Bizim için önemini kaybedinceye kadar o eski hikayeyi tekrar tekrar anlatıp dururuz. Hepsi bu mu? Bir şey daha var. Bu boşluklar arttıkça onları çarçabuk doldurmak çok önemlidir. Sadece geçici bile olsa. Böylece boşluk duygusuyla baş başa kalmazsın. Nasıl yani? Farklı hikayelerle asla sahip olmaya cesaret etmediğimiz ya da sahip olmak istemediğimiz deneyimlerle. İşte böyle değişiriz. Sevgi bu şekilde çoğalır. Ve sevgi çoğaldıkça biz de onunla birlikte çoğalırız. Bu önemli şeyleri kaybedebiliriz anlamına mı geliyor? Asla. Önemli olan daima kalır. Kaybettiğimiz, bizim önemli olduğunu düşündüğümüz ama aslında gereksiz olandır. Sevginin enerjisini kontrol etmek için kullandığımız sahte güç gibi. Yaşlı adam, Esther'e zamanın dolduğunu ve görmesi gereken başka insanlar olduğunu söylüyor. Tüm ricalarıma karşın bu konuda hiç taviz vermiyor. Ama Esther'e eğer bir kez daha gelirse, ona daha fazla şey öğreteceğini ekliyor. Esmer, Altaata'da yalnızca bir hafta daha kalacak. Fakat sonra döneceğine söz veriyor. Bu süre içinde ben kendi hikayemi defalarca anlatıyorum. O da kendisininkini. Ve yaşlı adamın haklı olduğunu anlıyoruz. Bir şey bizi terk ediyor. Şimdi daha hafifledik. Ama gerçekten daha fazla mutlu olduğumuzu da söyleyemiyoruz. Yaşlı adam bize bir başka tavsiyede daha bulundu. Bu boşluğu hemen doldurmamızı söyledi. Esther gitmeden önce Fransa'ya gitmek isteyip istemediğimi soruyor. Böylece bu unutma sürecini devam ettirebileceğiz. Tüm bunları paylaşabileceği kimse yok. Kocasıyla konuşamıyor. Birlikte çalıştığı insanlara güvenmiyor. Dışarıdan birisine ihtiyacı var. Uzaklardan. O zamana kadar onun geçmişiyle hiç ilgisi olmamış birisine. Bunu yapmak istediğimi söylüyorum. Ve sadece o zaman gayipten gelen sesin neler anlattığından bahsediyorum. Aynı zamanda ona Fransızca bilmediğimi ve koyun gütmekten ve garajda çalışmaktan başka bir iş deneyimim olmadığını anlatıyorum. Havaalanında bana hızlı bir Fransızca kursuna katılmak isteyip istemediğimi soruyor. Neden Fransa'ya gitmemi istediğini soruyorum. Daha önce söylediğini tekrarlıyor. Ve geçmişini sildikçe çevresinde açıldığını hissettiği boşluktan korktuğunu itiraf ediyor. Her şeyin eskisinden daha yoğun biçimde geri dönmesinden ve o zaman geçmişinden kurtulmanın bir yolunun kalmamasından korkuyor. Bilet ya da vize konusunda endişelenmememi, her şeyi kendisinin halledeceğini söylüyor. Pasaport kontrolünden geçmeden önce bana bakıp gülümsüyor ve diyor ki, belki farkında değilmiş ama o da beni bekliyormuş. Birlikte geçirdiğimiz günler geçen 3 yıl içinde yaşadığı en mutlu günler olmuş. Geceleri bir striptiz barında fedai olarak çalışmaya başlıyorum. Ve gün boyu kendimi tümüyle Fransızca öğrenmeye veriyorum. İşin tuhafı, nöbetler azalıyor. Fakat hayal de kayboluyor. Anneme yurt dışına davet edildiğimi söylüyorum. Ve o da bana bu kadar saf olmamamı, o kadından bir daha haber alamayacağımı söylüyor. Bir yıl sonra Esther Almaty'ye geri dönüyor. Beklenen savaş başlamış ve birileri gizli Amerikan üsleri hakkında bir makale yazmış. Ama Esther'in yaşlı adamla yaptığı söyleşi büyük ilgi görmüş. Ve şimdi ondan göçebelerin yok oluşuyla ilgili uzun bir makale yazması istenmiş. Bundan başka diyor Esther. Birisine hikayemi anlatmayalı yüzyıllar geçmiş gibi sanki. Ve benim moralim bozulmaya başladı. Hala oradan oraya gezen birkaç kabile ile, Tengri geleneği ile ve yerli şamanlarla bağlantı kurmasına yardımcı oluyorum. Artık akıcı bir Fransızcam var. Ve Esther, akşam yemeğinden sonra doldurmam için bana bir yıl konsolosluk formu veriyor. Bana vize ve uçak bileti alıyor. Ve Paris'e geliyorum. Her ikimiz de anlıyoruz ki, zihnimizi eski hikayelerden arındırdıkça, onların yerinde yeni bir boşluk açılıyor. Gizemli bir keyif duygusu gelip giriyor içine. Sezgilerimiz güçleniyor. Daha da cesur hissediyoruz kendimizi. Daha fazla risk alıyoruz. Yanlış ya da doğru olup olmadığından emin olamadığımız şeyler yapıyoruz. Fakat bunları zaten yapıyorduk. Günler daha uzun ve yoğun geçiyor. Paris'e geldiğim zaman nerede çalışacağımı soruyorum. Ama çok önceden planı yapmış. Bir barın sahibini orada haftada bir sahne almam konusunda ikna etmiş. İnsanları kendi yaşamları hakkında konuşmaya yüreklendirmek ve zihinlerini boşaltmakla ilgili Kazakistan'da uygulanan egzotik bir tür performans sanatında uzman olduğumu söylemiş. İlk önceleri zaten az sayıda olan seyircilerin katılımını sağlamak oldukça güç oluyor. Ancak sarhoşların hoşuna gidiyor ve haber yayılıyor. Gel ve eski hikayeni anlat ve bir yenisini keşfet yazıyor penceredeki el yazısıyla yazılmış küçük kağıtta. Ve yeniliğe susamış insanlar gelmeye başlıyorlar. Bir gece tuhaf bir şey yaşıyorum. Barın köşesindeki küçük doğaçlama sahnesindeki ben değilim. O hayal. Ve kendi ülkemle ilgili hikayeler anlatmak ve izleyicilerden kendi hikayelerini anlatmalarını istemek yerine sadece gayipten gelen sesin söylememi istediklerini söylüyorum. Bundan sonra seyircilerden biri ağlıyor ve orada bulunan yabancılara samimiyetle kendi evliliğinden bahsediyor. Aynı şey bir sonraki hafta da oluyor. Gayipten gelen ses benim yerime konuşuyor. İnsanlardan sevgi hakkında değil, sevgisizlik hakkında hikayeler anlatmalarını istiyor. Ve havadaki enerji o kadar değişiyor ki, her zaman ağzı sıkı olarak bilinen Fransızlar, herkesin içinde özel yaşamlarını tartışmaya başlıyorlar. Ben de nöbetlerimi daha iyi kontrol etmeyi başarıyorum artık. Eğer sahnedeyken ışıklar görmeyi ve ılık rüzgarı hissetmeye başlarsam, hemen transa geçiyorum. Bilincimi kaybediyorum ve kimse farkına varmıyor. Sinirlerim fazla gergin olduğu zamanlarda ise sadece epilepsi nöbetleri geçiriyorum o kadar. Diğer insanlar da gruba katılıyor. Dünyayı gezmekten başka işleri olmayan, benimle aynı yaşta üç genç adam, Batı dünyasının göçmenleri, kendi topraklarından bir yurttaşlarının başarısını duyup başka bir yerde iş bulamadıklarından, gösteriye katılıp katılamayacaklarını soran iki Kazak müzisyen. Gösteriye vurmalı çalgıları da dahil ediyoruz. Bar küçük gelmeye başlıyor. Ve şu anda çıktığımız lokantada bir oda buluyoruz. Fakat şimdilerde burası da bize dar gelmeye başlıyor. Çünkü insanlar hikayelerini anlattığında kendilerini daha cesur hissediyorlar. Dans ettiklerinde enerji onlara geçiyor. Ve kökten bir değişim başlıyor. Sevgi daha da güçleniyor. Ve onlar da bu toplantıları arkadaşlarına öneriyorlar. Esther, makalelerini yazabilmek için seyahat etmeyi sürdürüyor. Fakat Paris'te olduğu zamanlar mutlaka toplantılarımıza katılıyor. Bir gece bana lokantada yaptığımız işin artık yeterli olmadığını, sadece buraya gelebilmek için parası olanlara ulaşabildiğimizi söylüyor. Gençlerle çalışmamız gerekiyor. Onları nerede bulacağımız diye soruyorum. Onlar bir yerden bir yere sürüklenir, seyahat eder, her şeyden vazgeçer ve dilenciler ya da bilim kurgu filmlerindeki karakterler gibi giyinirler. Dilencilerin kendilerine ait bir geçmişlerinin olmadığını söylüyor. Öyleyse neden onların yanına gidip neler öğrenebileceğimizi görmüyoruz? Ve işte ben hepinizi bu şekilde tanıdım. Bunlar benim yaşadığım deneyimler. Bana hiçbir zaman kim olduğumu ya da ne yaptığımı sormadınız. Çünkü bu sizi ilgilendirmiyor. Fakat bugün aramızda ünlü bir yazar olduğu için size bunları anlatmaya karar verdim. Ama sen geçmişten bahsediyorsun, dedi birbirine hiç uymayan bir şapkayla manto giymiş olan kadın. Yaşlı göçebe bile. Göçebe ne demek diye soruyor birisi. Bizim gibi insanlar diye yanıtlıyor kadın. Kelimenin anlamını bildiği için gurur duyarak. Sadece taşıyabileceği kadarıyla yaşamayı becerebilen ve özgür olan insanlar. Düzeltiyorum. Bu pek de doğru değil. Onlar yoksul değiller. Sen yoksulluk hakkında ne biliyorsun? Uzun boylu, sinirli, şu anda damarlarında kandan fazla vodka olan adam gözlerini bana dikiyor. Yoksulluğun parasız olmakla bir ilgisi olduğunu mu sanıyorsun? Sadece zengin yazarlardan ve suçluluk duygusu içindeki çiftlerden, Paris'in ne kadar korkunç biçimde kirlenmeye başladığını düşünen turistlerden ya da dünyayı kurtarabileceklerini sanan idealist gençlerden para dilinerek etrafta gezindiğimiz için bizim mutsuz biçareler olduğumuzu mu düşünüyorsun? Yoksul olan asıl sensin. Zamanı kontrol edemiyorsun. İstediğini yapamıyorsun. Senin koymadığın ve anlamadığın kurallara uymaya zorlanıyorsun. Mikail bir kez daha araya girdi ve kadına sordu. Aslında neyi bilmek istiyorsun? Yaşlı göçebe onu unutmanızı söylediği halde neden bize kendi hikayenizi anlattığınızı bilmek istiyorum. Bu artık benim hikayem değil. Şimdi ne zaman geçmişten bahsetsem, kendimi benimle hiç ilgisi olmayan bir şeyden söz ediyormuşum gibi hissediyorum. Şu anda bana kalan bir tek, gaipten gelen ses. Küçük kızın hayali ve görünümü yerine getirmenin taşıdığı önem. Yaşadığım güçlükler yüzünden pişmanlık duymuyorum. Onların bugünkü ben olabilmem için bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yıllar süren eğitimlerden geçen bir savaşçı ne hissediyorsa öyle hissediyorum. Öğrendiklerini tüm detaylarıyla hatırlamaz ama doğru zaman geldiğinde nasıl davranacağını bilir. Ve sen ve bu gazeteci neden durmadan bizi ziyarete geliyorsunuz? Yiyecek almak için. Steplerdeki yaşlı göçebenin söylediği gibi. Bugün bildiğimiz dünya yalnızca birilerinin bize anlattığı bir hikayedir. Fakat bu hikaye doğru değil. Diğer hikayede doğa vergileri, özel güçler, ve bildiğimizin ötesine geçebilme yeteneği var. Çocukluğumdan beri o hayalle yaşadım. Ve bir süre sonra onu göremiyordum. Fakat Esther bana yalnız olmadığımı gösterdi. Beni doğa vergilerine sahip diğer insanlarla tanıştırdı. Sadece irade gücüyle çatalları bükebilen ya da paslı çakılarla uyuşturucu kullanmadan ameliyat yapabilen insanlar. Böylece ameliyattan hemen sonra hasta kalkıp gidebiliyordu. Ben hala kendimde var olduğunu bile bilmediğim şeyleri geliştirmeyi öğreniyorum. Ama desteğe ihtiyacım var. Sizin gibi kişisel geçmişi olmayan insanlara ihtiyacım var. Ben de kendimi geçmişten kurtarma sürecini başlatabilmek için bu yabancı insanlara kendi hikayemi anlatma isteği duydum. Fakat çok geçti ve ertesi gün doktoru görmek ve ortopedik boyunluğu çıkarabilmek için erken kalkmam gerekiyordu. Mikail'e taksi isteyip istemediğini sordum ama istemediğini söyledi. Biraz yürümeye ihtiyacı vardı. Çünkü özellikle bu gece Esther'in yokluğunu çok fazla hissediyordu. Oradakileri bırakıp taksi bulabileceğim bir caddeye doğru ilerledik. Bence kadın haklıydı dedim. Eğer bir hikayeyi anlatıyorsan, o zaman hala ondan kurtulamamışsın demektir. Ben kurtuldum. Ama senin anlayacağına emin olduğum bir şey var. İşin sırrı burada. Daima bazı yarım kalmış hikayeler vardır. Bunlar yüzeye en yakın olanlardır. Ve öyle oldukları için bugün hala sürerler. Ancak o hikaye ya da bölüm bittiğinde bir sonrakine başlayabiliriz. İnternette buna benzer bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Ben yazmadığım halde bana mal edilmişti. Bazı şeylerin gitmesine izin vermek işte bu nedenle çok önemlidir. Onları serbest bırakmak. Gevşek olanı kesmek. İnsanların hiç kimsenin işaretli kağıtlarla oynamadığını anlaması gerekiyor. Bazen kazanırız ve bazen de kaybederiz. Hiçbir şeyi geri almayı bekleme. Yaptıkların için takdir etmeyi bekleme. Ne kadar zeki olduğunun keşfedilmesini bekleme. Ya da aşkının anlaşılmasını. Daireyi tamamla. Gururlu, yetersiz ya da kibirli olduğun için değil. Sadece artık onun senin yaşamında yeri olmadığı için. Kapıyı kapat, plağı değiştir, evi temizle, tozdan kurtul. Geçmişte olduğun kişi olmayı bırak ve şu anda kimsen o ol. Ancak Mikail'in ne demek istediğini anlasam daha iyi olur. Yarım kalmış hikayeler nedir? Esther burada yok. O içindeki mutsuzluğu boşaltıp yerinin keyifle dolmasına izin verme sürecinde gelebileceği en uç noktaya kadar geldi. Neden? Çünkü onun hikayesi diğer milyonlarca insan gibi sevginin enerjisiyle sarılmış. O kendi kendine gelişemez. Ya sevmekten vazgeçmeli ya da sevdikleri ona gelinceye kadar beklemeli. Bozulan evliliklerde birisi yürümeyi bırakırsa diğeri aynısını yapmak zorunda kalır. Ve kadın ya da erkek beklerken diğer sevgiler ortaya çıkar. Ya da ilgileneceği başka hayırseverlikle ilgili işler vardır. Onlar için endişelenilmesi gereken çocuklar vardır. İş yerinde geçirilmesi gereken uzun saatler gibi şeyler vardır. Her şeyi açık açık konuşmak çok daha kolay olacaktır. Israr etmek, çığlık atmak. Hadi bir şeyler yapalım. Can sıkıntısından, endişeden, korkudan ölüyoruz. Esther'in benim yüzümden kendisini üzüntüden kurtarma sürecini sürdüremediğini mi söylüyorsun? Hayır, bunu demek istemedim. Ne koşulda olursa olsun, hiç kimsenin bir diğerini suçlayabileceğine inanmıyorum. Söylediğim tek şey, Esther'in seni sevmekten vazgeçmek ya da senin ona gitmeni sağlamak arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Onun yaptığı da bu zaten. Biliyorum ama bana kalırsa ancak gayipten gelen ses bize izin verdiğinde ona gidebileceğiz. Evet, bu ortopedik boyunluğu son görüşüm olmalı. Neyse, bu hep böyle olmasını umuyorum. Fakat lütfen ani hareketlerden kaçın. Kasların yeniden kendi kendine çalışmaya alışmalı. Bu arada kehanetlerde bulunan o kıza ne oldu? Hangi kız? Ne kehaneti? Hastanedeyken senin başına bir şey geleceğini söyleyen bir ses duyduğunu iddia eden birisinden bahsetmedin mi? Aa, o bir kız değildi. Ve sen de benim için epilepsi hakkında bilgi toplayacağını söylemiştin. Evet, bir uzmanla görüştüm. Ve bu tür durumlar hakkında bir şey bilip bilmediğini sordum. Yanıtı beni biraz şaşırttı. Ama sana şunu hatırlatayım. Tıbbın da kendi içinde sırları vardır. 5 elma almak için giden ve 2 elma ile dönen çocuğun hikayesini sana anlatmıştım, hatırlıyor musun? Evet. Ve elmaları kaybetmiş olabileceğini ya da birisine verme olasılığını veya tahmin ettiğinden daha pahalı olduğu için parasının yetmemiş olabileceğini. Merak etme. Kesin bir yanıtı olmadığını ben de biliyorum. Ancak öncelikle Jeanne d'Arc epilepsi hastası mıydı, onu söyle. Evet. Ve işin tuhafı, arkadaşım da bu konuyu konuşurken Jeanne d'Arc'tan bahsetti. 13 yaşındayken gayetten sesler duymaya başlamış. Anlattıkları ışıklar gördüğünü de gösteriyor. Bu da nöbet belirtilerinden biri. Nörolog Dr. Lydia Bain'e göre savaşçı Aziza'nın yaşadığı esrik deneyimlerin nedeni bugün müzikonjenik elepsi adını verdiğimiz bir epilepsi türü. Bu nöbetler belirli bir ses ya da müziğin duyulmasıyla tetiklenir. Gianni durumunda bu zil sesleridir. O delikanlı nöbet geçirdiğinde sen de orada mıydın? Evet. Herhangi bir müzik çalıyor muydu peki? Hayır, hatırlayamıyorum. Ama olsa bile çatal bıçak gürültüsü ve konuşmaların uğultusu onu bastırıyordu. Gergin görünüyor muydu? Evet, çok. Nöbeti tetikleyen bir başka neden de bu işte. Epilepsi düşündüğünden çok daha uzun zamandır var. Mezopotamya'da dikkate değer bir tanımlama yapmışlar. Ve ardından çırpınmaların geldiği bu hastalığı düşme hastalığı adını vermişler. Ancak bir süre sonra Yunanlı Hipokrat bu çırpınmaları beynin bazı görevlerini tam olarak yerine getirmemesiyle ilişkilendirmiş. Yine de hala epilepsi hastaları önyargıların kurbanıdır. Eminim, gördüklerim beni de fazlasıyla dehşete düşürdü. Kehanet kelimesini kullanmıştın ve ben de arkadaşıma araştırmalarını bu yönde sürdürmesini söyledim. Ona göre birçok bilim adamı buna katılıyor. Birçok ünlü kişi epilepsi hastalığı olduğu halde hastalığın kendisi kimseye daha çok ya da daha az bir güç bahşetmiyor. Bununla birlikte ünlü epilepsi hastaları nöbet geçirdiklerini gören kişileri gizemli bir havaya sahip oldukları konusunda ikna etmeyi başarmışlar. Ünlü epilepsi hastalarından bana birkaç örnek versene. Napolyon, Büyük İskender, Dante. Tam bir liste hazırlamadım. Çünkü sen o delikanlının kehanetleriyle ilgileniyordun. Bu arada delikanlının adı ne? Sen tanımazsın. Ve neredeyse her zaman bir başka randevuya yetişmek zorunda olduğunda belki de en iyisi sen sadece şu açıklamanı bitir. Tamam. İncil'le ilgili çalışmalar yürüten tıp adamları, havarilerden biri olan Paul'un epileptik olduğuna eminler. Dayandıkları nokta şu. Paul, Şam'a giderken yolda yere düşmesine neden olan parlak bir ışık görmüş. Işık nedeniyle geçici körlük yaşamış. Ve birkaç gün boyunca hiçbir şey yiyip içememiş. Tıp terminolojisinde bu tür epilepsiye temporal lob epilepsisi denir. Kilisenin bu fikre katılacağını sanmıyorum. Ben bile katılıp katılmadığımdan emin değilim. Ancak tıp böyle söylüyor. Diğer epilepsi hastalarının da kendi kendilerine acı verme yanları gelişiyor. Van Gogh'ta olduğu gibi. Van Gogh, geçirdiği çırpınma nöbetlerini içindeki fırtına şeklinde tanımlarmış. Hastayken, San Remy'de kaldığı zaman hemşirelerden biri onu çırpınma nöbeti geçirirken görmüş. En azından kendine zarar verme duygusunu resim yaparak dünyayı yeniden inşa etmeye çevirmeyi başarabilmiş. Bazıları, Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarı'nda geçirdiği epilepsi nöbetlerini anlatmak için yazdığını düşünüyor. Kitabın başındaki hikaye, Alice'in kara bir delikten içeri düşmesi birçok epileptik için çok tanıdık bir deneyimdir. Harikalar Diyarı'nda yaptığı yolculuk sırasında Alice, çoğunlukla uçan bir takım objeler görür ve kendisini çok hafiflemiş hisseder. Epilepsi nöbeti geçirenlere hiç de yabancı olmayan çok belirgin tanımlamalardan biri de budur. Bu durumda epileptiklerin sanata eğilimli olduklarını söylemek mümkün. Tam olarak değil. Yalnızca sanatçılar ünlü olabilmek için her yolu denediğinden, sanat ve epilepsi insanların zihninde birbirleriyle ilişkilendirilmiş sadece. Edebiyat tarihi, epilepsi tanısı konmuş ya da epilepsi suçlamasıyla yüz yüze kalmış yazarların örnekleriyle doludur. Molière, Edgar Allan, Poe, Flaubert, Dostoyevski ilk nöbetini 9 yaşında geçirmiş ve bu nöbetlerin ona hem dünya ile birlikte kendisini tam bir huzur içinde hissettiği hem de korkunç depresyon anları getirdiğini söylemiş. Bunların hepsini çok ciddiye alma ve geçirdiğin kaza nedeniyle sende de epilepsi gelişebildiğini düşünme. Ben motosiklet çarptığı için epilepsi olan tek bir kişiyle bile karşılaşmadım. Söylediğin gibi bu aslında benim tanıdığım birisi. Kehanetlerde bulunan bu delikanlı gerçekten var mı? Yoksa kaldırımdan indiğinde bayılmış olabileceğini düşündüğün için mi tüm bunları uydurdun? Tam aksine, hastalıklar hakkında bir şeyler öğrenmekten nefret ederim. Ne zaman bir tıp kitabı okusam, hemen bende de tüm belirtiler görülmeye başlar. Sana bir şey söyleyeyim. Fakat yanlış anlama. Bence bu kaza sana bir sürü iyilik yaptı. Daha sakin görünüyorsun. Daha az saplantılı. Ölüme biraz yaklaşmak hayatımızı daha iyi yaşamamız için bize yardım eder. Karın da bana o küçük kanlı kumaş parçasını verdiğinde böyle söylemişti. Bir doktor olarak her gün ölümü yakından gördüğüm halde onu her zaman yanımda taşıyorum. Sana neden o kumaş parçasını verdiğini söyledi mi? Yaptığım işi tanımlarken çok cömert davrandı. Teknikle sezgiyi, sevgiyle disiplini bir araya getirmek konusunda yetenekli olduğumu söyledi. Bir askerin ölmeden önce ondan kana bulanmış gömleğini almasını, parçaları ayırdıktan sonra bunları dünyayı gerçekte olduğu gibi göstermek için samimiyetle çabalayan insanlar arasında paylaştırmasını istediğini anlattı. Yazdığın bütün o kitaplara bakınca sende de bu gömleğin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hayır, yok. Neden biliyor musun? Biliyorum ya da aslında anlamaya başlıyorum diyelim. Ve sadece doktorun değil, aynı zamanda arkadaşın da olduğum için sana bir nasihatta bulunabilir miyim? Eğer bu bahsettiğin delikanlı sana geleceği görebildiğini söylediyse, o zaman tıp hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir.